Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Değerli dostlar, aziz dinleyenlerim, tefsir derslerimizde Ahkaf suresinin 15. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin kelamını hem tilavet ediyor hem de ilahi mesajın muhtevasını, bize ne tür mesajlar verdiğini anlamaya çalışıyoruz. Yüce Rabbimiz idrakimizi, anlayışımızı, Zat-ı Uluhiyetinin muradı o ayetlerden her neyse onu doğru bir şekilde anlamamıza müsait hale getirir inşallah. Rabbimiz yardım eder, biz de kelam-ı ilahiyi hem doğru kavrar, doğru anlar hem de onu kendi hayatımızda hayat haline getirir. İnşallah Kur'an ahlakımız olur diye ümit ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Mevlamız, kullarının taleplerini, dualarını, niyazlarını geri çevirmeyeceğini, onlara mutlaka icabet buyuracağını vaat ettiğine göre, bizler de dua merkezli bir hayatımız olur diye ümit ediyor ve Rabbimize niyazlarımızı arz ediyoruz efendim. Şimdi bugün tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapıyoruz inşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynal insane bivalideyhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha ve vada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke leti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahu ve aslih li fi zürriyeti. İnni tübtu ileyke ve inni minel müslimin. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما amilu ve liyuvaffiyahum a'maluhum ve hum la yuzlamun. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Değerli kardeşlerim, Ahkaf suresinin 15. ayetinden 20. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Şimdi Rabbimizin okuduğumuz bu ayetlerde bizlere ne mesajlar verdiğini öğrenmeye çalışacağız. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bivalideyhi ihsana. Biz insana, ana babasına ihsan üzere davranmasını en güzel söz ve davranışla onlara muamele etmesini tavsiye ettik, emrettik. Hamelethu ummuhu kurhan ve vada'athu kurha. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Anası onu zahmetle karnında taşımış ve onu zahmetle dünyaya getirmiştir, doğurmuştur. Hem ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi 30 aydır.
حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Nihayet o doğan insanın gücü kemale erip yaşı 40 seneye vardığı zaman dedi ki, Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham eyle. Ve benim için, zürriyetim içinde iyi halin devamını nasip et. Doğrusu ben sana döndüm, tevbe ettim ve şüphesiz ben sana teslim olanlardanım. Efendim, bu ayet tabii uzunca bir ayet fakat son derece önemli bir vazifemize işaret ediyor. O da bizim şu maddi aleme gelişimize vesile olan anne babalarımızla aramızdaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine Rabbimiz işaret ediyor. Ana babasına diyor ihsan üzere olmasını insana tavsiye ettik, emrettik. İhsan kelimesi sırlı bir kelime aslında. Yani bir içinde güzellik var, içinde birine iyilik etmek var, içinde yalnız Allah'ın rızasını gözeterek davranma niyeti var. Bunların hepsini birden bu kelime içine alıyor. Ve yaptığını en güzel, sapasağlam yapmak var. Bu kelime bu yönüyle çok Arapçada zengin bir mana ihtiva ediyor, içine alıyor. Bu yönüyle Rabbimiz anne babayla evlat arasındaki ilişkinin özellikle evlattan anne babaya doğru bu ihsan çerçevesi üzerinde olmasının altını çiziyor adeta. Zaten çoğunlukla öyle diyelim, büyük bir genelleme yapabiliriz burada. Anne baba yavrularına ihsan üzere davranırlar. Evet, cani anne babalar da olur. İstisnai olarak bunlar da çıkar. Ama bütün yaratılışta, bütün varlık alemine baktığımız zaman bütün anneler hususiyle ve babalar evlatlarına karşı, zürriyetlerine karşı güzel davranırlar. Onların her türlü zarardan korunması anlamında öncelikle himaye edilmelerini sağlarlar, himaye ederler, korurlar, kollarlar. Bir takım zarar verici unsurlara karşı bir kale gibi onları savunurlar. Sonra onların özellikle hayatta kalmaları adına maddi bünyelerinin gıdalarını temin noktasında olsun, daha başka hayatlarının güzelleşmesi noktasında olsun, hep ihsan üzere, merhametle, şefkatle davranırlar. Genel anlamda anne babalarda ortak özellik budur. Dediğim gibi her şeyin istisnası olabilir. Canavarlaşan babalar ve yine adeta haddi aşan efendim evladına karşı büyük bir zulümle yaklaşan analar da ola gelmiştir tarih boyunca. İstisnalar da olsa olmuştur. Fakat burada Yüce Rabbimiz özellikle evlatlara, ki evlatlar çoğu zaman çocuklar anne babalarına yönelik böyle bir tavsiyeye ihtiyaç hissettirecek bir duruş sergilerler. Öyle söyleyeyim. Anadolu'da bir söz vardır. Hani atasözü gibi. İşte baba evladına bir bağ bağışlamış ama evlat babasına bir salkım üzüm vermekte zorlanmış derler. Yani buna benzer bir adeta bir söz vardır. Evet, muhabbet yukarıdan aşağıya doğru, ihsan yukarıdan aşağıya doğru böyle akar da bazen aşağıdan yukarıya doğru aynı oranda olmayabilir. Peki bu durum genel geçer bir husus mudur? Evet, umumiyetle böyledir ama nice evlatlar vardır. Belki babası, annesi kendisine gereği gibi ihsan üzere davranmadığı halde gerçekten gıpta edilecek derecede anne baba sevdası, anne baba muhabbeti, anne baba ihsanı son derece güzel bir şekilde onda şekillenmiştir. Anlamadığımız belki bir farklı bir kader sırrı da arka planda yaşanıyor. Bu insan her şeyi çözemiyor. Yani işte evladına iyi, güzel örnek olan, güzel ihsanda bulunan anne babanın evlatları her zaman çok iyi bir şekilde kendilerine ihsan edeceklerdir, iyilik yapacaklardır diye genel geçer bir kural koymak kolay değil. Ama umumiyetle öyledir diyebiliriz. Burada esas Yüce Rabbimiz ana babasına diyor iyi davran diye insana tavsiyede bulunduk, emirde bulunduk. Aşağı yukarı bütün dinlerde, Tevrat'ta, İncil'de, işte Kur'an'da bu tavsiye var. Demek ki evet, gönül almak güzel bir şey. Birinin ihtiyacını görmek güzel bir şey. Ama insan bir gönül alacaksa şu alemde en önemli gönüllerden bir tanesi annenin gönlüdür, babanın gönlüdür. Birilerinin rızasını alacaksa şu alemde elbette Cenab-ı Hakk'ın rızası her şeyin üstündedir. Habibullah'ın rızası üstündedir ama anne babanın rızası herhalde yaratılmışlar içinde en önemli rızası alınacak kimseler onlardır diyebiliriz. Bu yönüyle Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır tarzında bir genel bir İslam medeniyetinin işte Kur'an ve sünnetten yoğrulan bu medeniyetimizin bir tavsiyesi vardır. Anne babanın rızası Hakk'ın rızasını celbeder. Ve burada kullanılan kelimenin o ihsan kelimesi olması da gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'ın hem belagatı hem fesahati hem de o özellikle Rabbani bir kelam oluşunu önümüze tekrar hatırlatıyor. Çünkü ihsan kelimesi biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi hep güzellikler adeta yapın. Bir kere güzel şeyler insanları mutlu eder. Yani anne babanıza söz mü söyleyeceksiniz? Herhangi bir konuyu kendilerine aktarmak mı istiyorsunuz? Bu aktaracağınız konuların muhtevası güzel olsun. Artı onun üslubu güzel olsun. Bir şey mi isteyeceksiniz? En güzel şekilde isteyin. Bir şey mi hatırlatacaksınız? Adeta titreyerek kelimeleri seçin. Güzel kelimeler olsun. O kelime saygısızlık ifade etmesin. Cenab-ı Hak kerim söz söyle buyurur. Kerim söz onlara adeta şerefini hatırlatıcı, ikram yerine geçen söz olsun. Hitaplarınızda buna dikkat edin. Efendim sözün içeriğine dikkat edin. Söyleniş zamanını, mekanını seçin. Ve adeta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onun emrini yerine getirir. Şuuru içerisinde, o ihsan şuuru içerisinde muamelelerinizi yürütün buyuruyor. Demek ki insanoğlu bu alanda çok tökezliyor, öyle söyleyeyim. Sözüne dikkat etmiyor, davranışlarına dikkat etmiyor. Ve kırıyor çoğu zaman, anne babasını kırıyor, üzüyor. Evet, anne baba affedicidir ama bazen işte o gönüldeki kırıklıkları izale etmek de kolay olmayabiliyor. Bu noktada Yüce Rabbimiz anne babanın evladına olan o merhametini, ihsanını, ikramını sürekli hale getirme adına hatırlatmada bulunuyor evlatlara, yavrulara, çocuklarımıza, bize, babalarımıza karşı, annelerimize karşı. Ve burada bir hatırlatmada bulunuyor. Onu diyor, annesi ne zorlukla taşıdı. Hakikaten siz en az 9 ay, 8 ay neyse duruma göre o annenin karnında taşınıyorsunuz. Belki anne onu çoğu zaman zevkle taşıyor. Ona onu bir külfet gibi görmüyor ama yani düşündüğünüz zaman evet ne zorluk çekiyor anne. Eğilirken, kalkarken, yolda yürürken. Efendim, bey diyor, onu diyor ne zorlukla doğurdu. Ne zahmetle doğurdu. Bu yönüyle annelerin evlat üzerindeki hakkı gerçekten ödenmesi çok zor bir haktır. Sadece karnında taşımıyor. Orada evet canından can veriyor. Kanından kan veriyor. Ama aynı zamanda doğduktan sonra da daha doğmadan önce adeta duygularıyla da besliyor. O nasıl bir merhamettir ki, nasıl bir efendim Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatının tecellisidir ki o Rahim'de, bakınız onun ismi bile Rahman ve Rahim olan Allah'ın isminden alınmış adeta. Aynı kökten geliyor çünkü. O merhamet yuvası diyelim. O merhamet yuvasında ne büyük zorluklar olsa da orada taşıyor. Sonra kucağından indirmiyor. Dünyaya geldikten sonra da bir müddet kucağında sütüyle onu büyütüyor. İşte Yüce Rabbimiz 2 yıl diyor. 2 yıla kadar uzatılabilen bir emzirme süresi. Hamilelikle efendim süt emzirme süresini en az bir 30 ay, selâthûne şehra, sütten kesilmesi 30 ayı buluyor diyor. Böyle bir uzun dönem demek ki bir annelerimize bizim bir verdiğimiz bir meşakkat var, zorluk var. Bunu gör diyor Cenab-ı Hak insana. Bunu gör, görmemezlikten gelme. Bu 30 ay meselesinde müfessirlerimiz tefsirlerinde bir takım fıkhi meselelere de dikkat çekerler. Hazreti Osman Efendimiz zamanında bir kadın evlendikten 6 ay sonra doğum yapar. Kocası adeta bundan biraz şüphelenir gibi olur. Hazreti Osman Efendimiz'e durumu iletirler. Neticede o da der ki evet madem bu çocuk senden olmadığını, 6 ayda doğduğunu söylüyorsun diyerek onun hakkında bir rejim cezası hükmü verilir. Bu hüküm Hazreti Ali Efendimiz'e ulaşınca Hazreti Ali Efendimiz gelir Hazreti Osman'a der ki Cenab-ı Hak bir çocuğun süt süresini 2 yıl kadar olabileceğini beyan buyurur. Hamilelik böyle, buradaki ayette de Cenab-ı Hak hamileliğin ve sütten kesilme süresinin 30 ay olduğunu beyan ettiğine göre 2 yıl 24 ay eder. Dolayısıyla hamilelik de 6 aya kadar düşebilir demektir bu. Ve burada herhangi bir gayrimeşruluk söz konusu değildir der. Hakikaten bunun üzerine Hazreti Osman Efendimiz o hanım hakkında verilen o hükmü değiştirir. Demek ki çocuk 6 aylıkken de Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla doğabilir ve yaşayabilir. Bugünkü tıpta da bunun benzer örneklerini elbette görmüş oluyoruz. Ve burada Rabbimiz işte insan diyor, eğer bu doğru bir şekilde anne babayla ilişkisini sürdürebilirse, böyle artık gücü kuvveti yerine gelecek tarzda, hatta izâ belaga eşüddehu, yani artık aklı kemale ermiş adeta, vücut hatları, vücudun kuvveti, gücü yerli yerince oturmuş ki buna müfessirlerimiz 30. yaş, 33. yaş diye bir takım tespitlerde bulunurlar. Ve belaga erba'ine sene, ve 40'a bali olunca diyor, 40 yaşına ulaşınca bu insan gâle der ki, Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke elleti en'amte aleyye ve ala valideyye. Allah'ım, ya Rabbi, bana verdiğin ve ana babama lütfettiğin nimetlere karşı şükredebilmem için bana ilhamda bulun. Bana yardımda bulun. Bana imkan, fırsat ver. Beni nankörlükten koru diye dua eder diyor Yüce Rabbimiz. Evzi'ni kelimesi beni koru manası da veriliyor bazı müfessirler tarafından. O zaman mana şükretmeye karşı, şükürsüzlüğe karşı beni muhafaza et ya Rabbi anlamı veriliyor. Bazı müelliflerde bu aynı kelimenin ilham manası da var. İlham etmek manası da var. O zaman da mana şöyle oluyor. Allah'ım gönlüme hep şükür duyguları doldur adeta. İlhamda bulun ki senin nimetlerini hatırlayayım. Bana olan nimetlerini hatırlayayım. Anne babama verdiğin nimetleri hatırlayayım da bu nimetlere şükreden biri olayım. Senin bu ihsanlarına, ikramlarına karşı şükreden bir kul olayım diye demek ki niyaz eder diyor kul. Ne zaman ediyor bunu? Demek ki 40'lı yaşlara gelince. Acaba Cenab-ı Hak neden burada 40 ismini verdi? 40 ya da şöyle diyelim, 40 yaşa niye dikkat çekti? Yine müfessirlerimiz artık akli olgunluk diyelim, vicdani sorumluluk hissinin tam oturması, insanın biyolojik anlamdaki gelişkinliğinin kemale ermesi 40 yaş oluyor. Bunun içindir ki peygamberlerin hemen hemen tamamına yakını, İsa aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam hariç, 40'lı yaşlardan biraz sonra kendisine böyle bir peygamberlik vazifesi verildiği ifade ediliyor. Buradan şunu anlayabiliriz. Demek ki anne baba ilişkisinde de, evlat anne baba ilişkisinde de bazen delikanlılık diyelim. Bazen delikanlılık. O buluğ yaşlarında işte 15 yaşla 20 yaş arası dalgalı okyanus gibi insanın olduğu dönem. O dönemlerde işte evlendi diyelim, evliliğin ilk yıllarında yani böyle 25-30'lu yaşlara kadar işe başlıyor, iş meşguliyetleri, işteki insanın met ve cezirleri, iniş ve çıkışları, bir takım anne baba hukukuna dair, anne babayı yereği gibi hatırlamamaya dair bir gerekçe gibi görülebilir. Yani oralarda kusurlarımız olabilir. O çoğunlukla da oluyor. İşte Cenab-ı Hak da yarattığı kulunu bilir. İşte esas diyor insan adeta 40'lı yaşlarda anne babanın ne olduğunu anlar. Anne babanın kendisine olan çocukluğundan beri yaptığı ihsanları hatırlar. Neden? Çünkü 40'lı yaşlarda da o yaşlara yaklaşan insanların çoğu zaman onların da çocukları olur. Anne babalığın ne kadar zor bir şey olduğunu daha da fark eder. Ve o zaman geriye doğru demek ki insanoğlu daha böyle bir dönüp bakıyor ve Allah'ım diyor bana ve anne babama verdiğin nimetlere karşı şükreden bir kul olmamı bana ilham eyle diye yalvarıyor, yakarıyor. Evet, sorumluluk İslam'a göre büluğa başlıyor. İşte 14'lü 15'li yaşlarda başlıyor. Yaptığımız amellerden ya da yapmamız gerekip de yapmadığımız bir takım amellerden sorumlu oluyoruz. Ancak kemal, amellerde de kemal ya da davranışlarda diyelim, kemal yani olgunluk davranışı demek ki 40'lı yaşlara kadar o olgunlaşma süreci devam ediyor. Yani ham sözlerimiz oluyor, öyle söyleyeyim. 17 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında bir takım diken gibi batan sözlerimiz de oluyor belki anne babalarımıza karşı. Burada iki yönlü bir sanki uyarı var. Yani birisinde anne babaya sanki şöyle denilmiş oluyor. Ya bunlar bu delikanlılar, bu işte hanım kızlar, daha gençler, ufak tefek size lazım gelen saygıyı göstermekte kusur edebilirler. Siz onların affedin, onların bir kısmını affedin, bir kısmını görmezden gelin. Hadi olur bakalım deyin. İrtibatı hemen koparmayın, küsmeyin, dışlamayın, lanet okumayın, beddua yapmayın diye bir anne babaya burada bir o müsamaha hudutlarını gösteriyor. 40'lı yaşlara kadar diyor bunların akılları ve anlayışları tamamlanamamış olabilir. Bazı yavrular, bazı evlatların belki 20'li yaşlarda, 17-18'li yaşlardan itibaren başlayan bir olgunluk süreçleri olabilir. Bunlar da var ama Yüce Rabbimiz genel bir kural olarak adeta bir genel diyelim bir insanlarda görülen bir netice olarak 40'lı yaşlara kadar demek ki inişli çıkışlı bir arazide yürüyoruz. Buralarda tökezlemelerimiz olabilir. Ve esas insanın tam aklı başına geldiği, idrakinin derinleştiği, anlayışının geliştiği yaş 40'lı yaşlar. Ve o yaşlardan sonra artık eğer birisi anne babasına karşı söylediği sözle dikkatli değilse, yaptığı davranışlarla dikkatli değilse o hamlık oluyor. O kendini bilmezlik oluyor. O haddini aşmışlık oluyor. Bu bakımdan ilahi kelamdaki her bir kelimenin, her bir cümlenin mutlaka çok özel anlamları var. Ve dikkat edilirse burada önce şükreden hem Rabbimize hem de işte anne babasına karşı böyle bir şükür duygusuyla hareketi ilham eyle bana ya Rabbi. Ben gereği gibi davranamamış olabilirim. Buradaki gerçekten şu ifade de çok önemli. Rabbi evzi'ni. Yani Allah'ım bana ilham eyle. Ben belki nasıl davranacağımı, hangi sözü söyleyeceğimi seçemeyebilirim. Ya da hangi anda ne yapmalıyım? Buna dair aklım yetmeyebilir, tecrübelerim yetmeyebilir. Anne babamın haleti ruhiyesini, benden beklentilerini doğru keşfedemeyebilirim. Onun için Yüce Rabbim bu şükür duygusunu nasıl şükredeceğimi, şükür adına neler yapacağımı bana ilham et diye bir ilham istiyoruz Yüce Rabbimizden. Hatta bu evziyani kelimesinin diğer manalarına da bakacak olursak hem ilham et Allah'ım hem de beni bunda muvaffak et. Elimden tut. Ya Rabbi yapmama fırsat lütfeyle, imkan lütfeyle, iktidar ver. Bu anlamda güç kudret ver diye bir yalvarış. Bu kelimelerin içinde de bu manaların hepsi bir şekilde var. Ve ya Rabbi diyor ve en a'mele salihan. Ve ben hep güzel işler, salih amel üreteyim adeta. Yaptığım her iş el ayağı düzgün iş olsun. Ya Rabbi eksik, gedik, yanlış, efendim bir batıl iş olmasın. Salih işler yapayım, düzgün işler yapayım. Hem öyle bir iş olsun ki bu terdahu. Sen ondan razı olasın. Evet ben kendimce bir iş yapıyorum, güzel iş yaptığımı zannediyorum ama Allah'ım esas seni razı edecek bir güzel amel işlemeyi, salih ameller işlemeyi bana lütfeyle. Dua böyle. Ne kadar güzel. Bu duayı ezberleyip Rabbimizin bize öğrettiği gibi sürekli yapmamız lazım. Rabbi evziyani en eşkura ni'metekelleti en amte aley ve ala valideyi ve en amele salihan terdah. Daha devam ediyor bakınız. Ve aslih li fi zürriyeti. Allah'ım diyor. Benim için zürriyetimde de böyle adeta düzgün bir devamım olsun. Zürriyetimi de salih kıl Allah'ım. Bir insanın zürriyetinin, neslinin, buradaki zürriyet ifadesi yine müfessirlerimiz, insanın kendisinden devam eden nesli anlamı veriyorlar. Ama şu anlamda vardır diyorlar. Buna kişinin ehl-i iyali, ailesi de girer. Hatta baba ve babaları, dedeleri de girer. O zaman zürriyet deyince benim hem kendilerinden geldiğim hem de benden devam eden zürriyet demek oluyor. O zaman mana Allah'ım bizim anamızı, babamızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi ya Rabbi işlerimizi salih eyle. Bizi halimizi düzgün eyle. Razı olacağın güzel bir hale koy. Kırığımızı, döküğümüzü gideriver. Ve zürriyetimiz içinde de ehli tevhid, ehli salat, yani namaz ehli, tevhid ehli, efendim, salih amel sahibi kimseler olsun. Zürriyetimizde bunu kalıcı kıl. Çünkü yine Arapçada fi harfi ceriyle kullanıldığı için fi içinde deda manası verilir normalde. Orada istikrar manası kastedilmiştir. Bu şu anlama geliyor. Ya Rabbi salah, yani güzellik, iyilik, doğruluk ve işi sağlam yapmak, meşru işleri ihlaslı bir şekilde yapmak demek. Ya Rabbi bu tür işler bizim zürriyetimizde kalıcı olsun. Yani böyle mevsimlik hani olmasın. İşte nasıl mevsimler farklı farklı. Bugün iyiyiz ama yarın kötüyüz, öyle olmasın. Bu bizde kalıcı bir alışkanlık, kalıcı bir şuurla yaptığımız, devamlı yaptığımız bir iş olsun. Ve aslih li fi zürriyeti. İnni tübutu ileyk, Allah'ım sana döndüm. Tevbe ettim. Her türlü eksiğimi, gediğimi ya Rabbi biliyorum, aşağı yukarı doğru dürüst olmayan hayatıma dair de birçok efendim kusurlarım var. Ben sana döndüm ya Rabbi. Ve inni minel müslimin, ve ben Müslümanlardanım. Sana teslim olanlardanım. Her şeyimi sana arz ediyorum. Senin için yapıyorum. Sana yöneliyorum ve teslimiyetim sanadır. Ben böylesi teslim olan Müslümanlardan olmak istiyorum. Böylesi kendini, gönlünü, her şeyini zat-ı uluhiyetine teslim etmiş, senin emirlerine teslim etmiş, senin gösterdiğin yolda yürüyen, sana boyun eğen, gönülden hem de boyun eğen, zorlanmadan boyun eğen Müslümanlardan birisi olayım ya Rabbi diye bir dua. Ne kadar cami bir dua. Gerçekten Yüce Rabbimiz şu ayetteki bizlere verdiği mesajların içeriğiyle, zahirimizle, batınımızla, hem uzuvlarımızla hem gönlümüzle bu mesajların içeriğiyle buluşmayı Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Evet, burada dikkat edilirse önce insana diyor biz ana babasına ihsan üzere olmasını emrettik buyurduktan sonra hemen anneye geçiyor Yüce Rabbimiz. Çünkü diyor onu annesi zorlukla taşıdı, hamilelik yılları meşakkatli oldu ya da zahmetli oldu çok. Doğumu da öyle oldu diyerek anneye özel bir yer ayırıyor. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hani kendisine birisi gelip de üzerime en fazla kim hizmet etme, en fazla kime hizmet edeyim? Ya Resulallah, kim benim daha çok hizmetime muhtaçtır ya da benim üzerime en büyük sorumluluk kime karşı düşer diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annen buyuruyor. Adam sonra kim diyor? Allah Resulü yine annen diye cevaplıyor. Adam üçüncü kez ya Resulallah sonra kime deyince Efendimiz yine annen diyor. Dördüncü de babana diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki adeta üç defa Resulullah annene, annene, annene diyerek anneyi öne alıyor hizmette. Elbette babalarımız da çok kıymetli. Elbette babalarımızın bizim üzerimizde çok, onların da hakları var. Fakat annenin hakkı bir başka. Onun için hatta bir dikkatimi çekmişti. Bir yazarımız sohbetinde şöyle bir cümle kuruyor. Peki babanın vazifesi ne diye soruyor. O da diyor ki annesine iyi davransın yeter. Yani bu kadar, böyle bir işi çerçeveyi buraya kadar getiriyor. Hayır, biz doğrusu babalarımız da her birimizin hem dünyaya gelişinde hem efendim hayata tutunmamızda ailenin bir başka koruyucusu, kollayıcısı, direği mesabesindedirler onlar da. Evet, anne çok önemli bir yer kaplıyor ve ailede onun yeri bir ayrı, ama babanın yeri de ihmal edilecek bir yer değil. Babasızlık da son derece acıdır. O bakımdan hem babalarımızın hem annelerimizin hayattayken kıymetlerini bilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Ve vefat ettilerse de onlar adına ihsanda bulunmaya devam etmeyi yine Yüce Rabbimiz bizlere lütfeylesin. Çünkü vefattan sonra da onlar adına yapacağımız sadakalar, dualar efendim son derece önemlidir. Onları unutmamak gerekiyor. Anne babayı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu ihsanı hem dünyada hem ahirette iken onlar devam ettirmek gerekiyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذ۪ي كَانُوا يُعَدُونَ. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz diyor Cenab-ı Hak. Kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek bir vaattir. Aman Allah'ım, ne enteresan, bakınız sırlar var. Demek ki yukarıda o anne babayla ilişkisini düzgün bir şekilde evlat yürütebilirse, işte onların rızasını alabilirse, Cenab-ı Hak ne kadar razı oluyor ki bu kuldan, bu insandan. İşte diyor, bunlar böyle ki öyle kimselerdir ki biz onların yapıp ettiği amellerin güzellerini zaten kabul ettik. Yani kabul edilen makbul ameller olarak gördük onların yaptıkları amelleri. Hatta şöyle de bazı alimler, bazı müfessirler, yaptıklarının en güzelini kabul ederiz. Yani adeta onlar bir takım bu uğurda ameller yaptılar, bir takım davranışlar ortaya koyuyorlar. O güzel bile yapsalar, biz onları en güzel şekilde kabul ederiz diyor Cenab-ı Hak. En güzel. نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. Yaptıklarının en güzellerini kabul ederiz. Burada aslında bir, bu konuda amellerinizi en güzel şekilde yapmaya çalışın manası da var. Yani en, burada titiz davranın. Çünkü biz onları çok kabul ederiz. Bizim katımıza o ameller çıkar diyor Cenab-ı Hak. Makbul amel olur onlar. Bir de siz bu uğurda gayret gösterin. Biz de onları en güzel kıvamda kabul edelim. O manada var. Yani sen elinden geleni yap. Elinden geleni yap. Biz de en güzel yaptığın gibi kabul edelim buyuruyor. Ve diyor ve netecavezu an seyyiatihim. Ve biz onların diyor bir takım hoşa gitmeyen şeyleri de geçeriz. Adeta görmezden geliriz. Onların üstünü örteriz. İnsanın birçok kusurumuz var hayatımızda. Kusursuz insan olmaz. Elbette sürçmelerimiz olur. Ama eğer biz, demek ki Yüce Rabbimizin bu ayette ifade buyurduğu o ilişkilerimizde o ahsen kıvamı diyelim, en güzeli yakalama gayretimiz olursa, Cenab-ı Hak ben diyor sizin diğer şeylerinizi de üstünü örteceğim. Diğer kusurlarınızı, eksiklerinizi örteceğim. Ve böyleleri cennetlikler arasında olacaklar bunlar. Fi ashabil cennet. Bunlar cennet yarhanı olacak bu kimseler. Ve diyor Yüce Rabbimiz, bu vaat olunan şey öyle bir vaattir ki ve gerçek bir vaattir. Bu vaadi kim veriyor? Alemlerin Rabbi olan Allah. Allah'tan daha güzel vaadine sadık olan biri olur mu? Öyleyse bunu sıradan görmeyin demiş oluyor Yüce Rabbimiz. Evet, değerli dostlar, yine anne ile ilgili bir ayet daha okuyalım. 17. ayet, daha doğrusu anne baba ile ilgili. وَالَّذ۪ينَ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ آمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا اَسَاتِرُ الْاَوَّلِينَ. Şimdi yukarıdaki ayet anne babasıyla ilişkileri ihsan üzere olan evladı anlattı. Şimdi bir başka evlat türüne geçiyor. Anne ve babasına yeter be, öf size. Benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye, onlar yani anne baba Allah'a sığınarak, Allah'tan yardım dileyerek, evladım yazıklar olsun sana, ne olur iman et, Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da buna karşılık, bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. Bakınız, birisi şükreden bir evlat, onlara diyor en güzel amellerini en güzel şekilde kabul edeceğiz. Yaptıkları amellerin güzellerini kabul edeceğiz. Bir takım eksiklerini de görmezden geleceğiz ve onlar cennet yarağı içinde olacaklar. Ama bir de buradaki evlat var şimdi. Bu da anne babasına asi bir evlat. Allah'a şirkten sonra en büyük günahlardan birisi bu. Anne babaya asi olmak. İsyan etmek yani. Onlar bize Allah'a ortak koşma gibi, Allah'a inkar etme gibi, farzları yerine getirmeme gibi herhangi bir emirde bulunmadıkları sürece her isteklerini yerine getirmek bizim üzerimize, evlatlar üzerine vaciptir. Yani yerine getirilmesi gereken farzlardır. Ama bu evlat anne babasına illallah diyor. Demek ki anne baba evladının üzerine titriyor. Aman evladım, Allah'a iman et. İmanın gereklerini yerine getir anlamında. Bu da zaman zaman da bakınız yarın diyor ebedi bir hayat var. Yarın diriltileceğiz. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Oğlum, kızım anlamında nasihat ediyor. Bu da demek ki bu evlat da artık sıyırmış her şeyi. Yeter be diyor. Üffin leküme, yani öf diyor adeta. Öf be, bıktım diyor adeta. Yazık diyor size. Yani diyor benden önce, bizden önce bir sürü insanlık ölmüş gitmiş. Şimdi siz beni diyor hani böyleyken, giden geri gelmemişken, şimdi yeniden benim diyor çıkarılacağımı söylüyorsunuz, öyle mi? Yani inkar ediyor öldükten sonra dirilmeyi, Allah'ın huzurunda hesap vermeyi kabul etmiyor. Şimdi anne baba da bunun karşılığında Allah'tan bir taraftan yardım diliyorlar. Allah'a sığınıyorlar. Allah'ım diyorlar, sen bu evladımızla iman üzere bulunmasını nasip et diye niyazda bulunuyorlar bir taraftan. Diyorlar ki ne olur evladım, yazık, böyle konuşma. Yazık sana, iman et diyorlar. Yani sakın bu inançtan vazgeçme diyorlar. Ama bakınız Allah'ın vaadi gerçektir diye teyit ediyorlar. Bütün peygamberlerin bize getirdiği haber budur diye. Büyük bir şefkatle, merhametle anne baba evladının üzerinde böyle titriyor. O da diyor ki bırakın diyor ya, bu eskilerin masallarıdır diyor. Ulaike allazina hakka aleyhimul kavlu fi umamin kad halet min qablihim min el cinni vel ins innahum kanu khasirin. İşte bunlar kendilerinden önce gelmiş geçmiş isyankar cin ve insan toplulukları içinde haklarında azap hükmünün kesinleştiği kimselerdir. Gerçekten onlar kıyamet günü büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. Evet, Allah böylesi evlatlardan, böylesi evlat olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Nuh Aleyhisselam da oğluna belki işte yüzlerce yıl, 950 sene buyuruyor Yüce Rabbimiz Kur'an'da. Tabii bu 950 sene, bu tebliğ yılı niye tekabül ediyor? Bununla ilgili araştırmacıların farklı görüşleri var. Yıllarca diyelim, yıllarca oğluna gel evladım etme dediyse de malumunuz tufanda oğlu da boğulanlardan oldu. Çünkü o gemiye binmedi, babasının yolundan gitmedi ve boğulanlardan oldu o da, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Bilemiyoruz hakikaten, her insanın kaderi özel, her insanın bir iradesi var. Her insan özel, tek fert olarak Allah'a karşı sorumlu ve hesabını tek tek verecek. Hepimiz öyle vereceğiz. İşte böylesi evlatlar da olduğunu Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor. Ama diyor böylesi olanlar, anne babayla arasındaki böyle bir isyan bağı var. Hele hele iman bağını da koparıyor. Öldükten sonra dirilme bağını da koparıyor. Bunlar cehennem yaranından olacak. Daha önce bir takım işte cinlerden ve insanlardan benzer tarzda olanların düştüğü o cehennem çukuruna onlar da düşecek ve kaybedenler onlar olacak. Tabii cinler de sorumlu varlıklar. Onun için Yüce Rabbimiz onlara da burada işaret etmiş oluyor. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَبِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Nihayet Allah onlara amellerinin karşılığını tam olarak verecek ve kimseye asla haksızlık yapılmayacaktır. Evet, iyilik yapan iyilik görecek. Hem kemiyet hem keyfiyet olarak. Yani ne kadar iyiliğiniz var ve ne kadar kaliteli yaptınız, dereceniz o kadar olacak. Ne kadar kötülüğünüz var, ne kadar efendim zarar verici işler yaptınız, onun da derekeleri var, aşağı dereceleri var. O da birine derece deniyor, öbürüne dereke deniyor. Birisi çukura doğru düşüyor, öbürü de yüceliklere doğru Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla yükseliyor. Her amelin bir karşılığı var Allah katında. Ve her biri bir dereceye karşılık geliyor. Cennetlerde de öyle. Herkes cennete girer ama cennet diyelim, cennete girmeye hak kazananlar. Orada da dereceler var. O dereceler kulların işledikleri amellere göre ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine o ameller mukabilinde verdiği fazl ve ihsana göre oluşacak. Efendim 20. ayete gelmiş bulunuyoruz. Ancak bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Niyetimiz bu 20. ayeti de bugün burada sizlerle paylaşmaktı. Doğrusu onun tefsirini de yapmaktı ama onun üzerinde de epey konuşmamız gerekiyor. Müfessirlerimizin görüşlerini sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Bu sebeple inşallah bir sonraki dersimizde 20. ayetten başlamış oluruz efendim. Allah'a emanet olunuz.